Ayrım 7. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde. Sanki birazdan bir hastalık nöbetine tutulacakmış gibi titriyordu. Kapıdan içeri adımını attığı andan beri bende uyandırdığı izlenim son derece olumsuzdu. Üzerindeki giysiler bedenine uymadığından ötürü onu gülünç duruma düşürüyordu. Elbiseleri oldukça kaliteli bir kumaştan dikilmiş olmasına karşın ona bol geliyordu. Pantolonunun paçaları bileklerine yığılıyor, ceketi kalçasından aşağı doğru sarkıyor, yakası da omuzlarından aşağı düşüyordu. Bu haliyle bir palyaço kadar komik görünmesine karşın bende hiç de gülme hissi uyandırmıyordu. Adamın kimin nesi olduğunu merak ediyordum. Ailesi, arkadaşları kimdi, nereliydi, nasıl bir yaşamı vardı? Bu kimliği belirsiz konuğumun içinde bulunduğu derin heyecan da gözümden kaçmamıştı. Bana dönerek sordu. Aldınız mı onları? Söyleyin, yanınızdalar mı? O kadar büyük bir telaş içindeydi ki beni kolumdan tutup sarstığının farkında bile değildi. Bana dokunduğunu hissetmek içime bir ürperti vermişti. Onu iterek, izin verir misiniz lütfen? Daha sizinle tanışmadık bile. Buyurun şöyle oturun dedim ve ben de her zamanki sandalyeme oturdum. Gecenin bir yarısı evime gelmiş olan bu hiç tanımadığım adama elimden geldiğince nazik davranmaya çalışıyordum. O da nezaketle, üzgünüm Doktor Lanyon, nezaket kurallarını unutuverdim birden. Burada bulunmamın nedeni dostunuz Doktor Henry Jekyll'in özel ricasıdır. Bu çok önemli bir sorundur, anladığım kadarıyla dedi ve sözünü tamamlayamadan bir titreme nöbetine tutuldu. Anladığıma göre bir ç diye geveledi. Ona acımaya başlamıştım. Giderek de merakım artmaktaydı. Evet, aradığınız şey tam şurada diyerek masanın altında halının üzerinde duran çekmeceyi işaret ettim. Ani bir hareketle ona doğru fırladı. Sonra durup elini kalbine götürdü. Büyük bir acı çektiği anlaşılıyordu. Çenesi kasılmış kalmıştı. Dişlerini gıcırdatıyordu. Bir an aklını yitireceğinden ya da oracıkta yığılıp kalacağından korkmaya başlamıştım. Kendinizi toparlayın biraz dedim. İğrenç bir gülümsemeyle bana döndü. Sonra da çekmecenin üstündeki örtüyü sıyırarak açtı. İçinde bir göz gezdirdi ve derin bir oh çekti. Heyecanını bastırmaya çalışarak ölçekli bir kabınız var mı diye sordu. Gidip istediğini getirdim. Gülümseyerek başıyla teşekkür etti. Önce kırmızı renkli sıvıdan bir iki damla damlattı. Ardından da tozlardan birini alarak içine boşalttı. Karışım kızılımsı bir renge sahipti. Bir süre sonra içindeki kristaller eridi. Karışım parlak bir renge büründü. Köpürerek kabarmaya başladı. Bir yandan da buharlar çıkarıyordu. Kabın içindeki bu devinim nihayet sona erdi ve karışımın rengi yavaş yavaş solarak açık yeşil oldu. Adam gözlerini kabın içindeki karışıma dikmiş, büyük bir zevkle olan biteni izlemekteydi. Sonra kabı masanın üzerine bırakarak bana döndü. Evet, şimdi söyleyiniz. Akıllıca davranmak ister misiniz? Size bir önerim var. Bırakın bu kabı alayım ve gideyim. Bana hiçbir şey sormayın. Yoksa merakınıza yenilecek misiniz? Cevap vermeden önce durup bir düşünmenizi istiyorum sizden. Çünkü ne derseniz onu yapacağım. Daha fazlasını öğrenmek sizi şu anda olduğunuzdan daha zengin, daha ünlü ya da daha güçlü kılmayacaktır. Seçimi size bırakıyorum. Büyük bir heyecan içindeydim. Sakin görünmeye çalışarak bilmece gibi konuşuyorsunuz. Bu yüzden de söylediklerinizi yeterince ciddiye alamıyorum. Üzgünüm. Ancak nedenini bilmediğim birçok iş yaptım sizin için. Doğrusu tüm bunları niye yaptığımı bilmek isterim. Bu işin sonucunu görmek istiyorum dedim. Adam, pekala, Lanyon, ettiğiniz meslek yeminini hatırlıyorsunuz umarım. Bundan sonrası sizin mesleğinize ve kendinize duyduğunuz saygıya kalmıştır. Siz Lanyon, siz ki meslek hayatınız boyunca hiçbir derinliği olmayan maddi verilere dayanarak çalışmalarınızı sürdürdünüz. Maddi ötesi tıbbi inkar ettiniz. Bu yönden çalışmalar olan saygın bilim adamlarını küçümsediniz. Bakınız şimdi, bakınız ve görünüz dedi ve elindeki kabı dudaklarına götürerek içindeki sıvıyı bir yudumda içti. Sonra acı acı haykırdı. Sendeledi, sallandı ve masaya tutundu. Soluk alabilmek için ağzını açmış, bakışlarını bir noktaya dikmişti. Sonra vücudu yavaş yavaş irileşmeye, yüzü kararmaya ve hatları değişmeye başladı. Dehşete düşmüştüm. Yerimden fırlayarak duvara doğru geriledim. Gördüklerim gerçek dışıydı. Allak bullak olmuştum. Kollarımı kaldırarak yüzümü kapadım. Ancak bakmaktan da kendimi alamıyordum. Tanrım, Tanrım diye sayıklamaya başladım. Gözlerime inanamıyordum. Çünkü tam karşımda Henry Jackley durmaktaydı. Adam sanki ölmüş ve Henry Jackley'nin görüntüsüyle dirilivermişti. Ardından bir saat boyunca konuştu benimle. Ancak dediği hiçbir şeyi duymuyordum. Ne anlattı ne dedi bilmiyorum. Bildiğim ve emin olduğum tek şey gözümün önünde gerçekleşmiş olan bu değişimdi. Tanık olduğum bu olay beni derinden etkilemişti. Ama üzerinden bunca zaman geçip de artık belleğimde canlandıramıyor olduğum bu sahneye inanmalı mıyım? Bundan da şüphe eder oldum. Utterson, o gece evime giren bu yaratık, bizzat Jacqueline'in itiraf ettiğine göre her yerde köşe bucak aranılan Crewe'un katili Hyde'ın ta kendisiydi. Hasty Lanyon. Henry Jacqueline'in açıklaması. 1800'lü yılında doğdum. Doğar doğmaz da büyük bir servete kondum. Yetenekli ve çalışkandım. En büyük isteğim başarılı, üstün nitelikli kimselerin saygısını kazanmaktı. Niteliklerim ve hırsım göz önüne alındığında parlak bir geleceğin beni bekliyor olduğu çevremdekilerce de tahmin edilmekteydi. Olumsuz diyebileceğim bir tek özelliğim vardı ki o da taşkın bir neşem olmasıydı. Çevremdekiler benim bu neşeli tavırlarımdan hoşnuttular. Ancak ben oldum olası ağırbaşlı, oturaklı bir adam gibi görünmek istediğimden bu yönümü sevmezdim. Aklım erecek yaşa geldiğinde toplum içindeki yerimi tartarak nasıl daha saygın biri olabileceğimi düşünmeye başladım. Her insanın kusurları vardır. Benim de vardı. Ama yüksek amaçlar uğrunda çalışan bir insan olarak en ufak bir hatamı bile bağışlamıyor, eksiklerimi, kötü özelliklerimi insanlardan saklamak için elimden geleni yapıyordum. Bu, benim iki ayrı karakter geliştirmeme neden olmuştu zamanla. Evet, çift karakterliydim. Bilimle uğraşan, saygın bir insan olarak ne derece ben isem, kendi başıma kaldığımda, karanlık kuytu köşelerde, rezil davranışlarda bulunurken de o derece ben idim. Bilimsel çalışmalarımda da ruh ve mistisizm üzerine yoğunlaşmış olmamın bir nedeni de buydu belki. Zaman geçtikçe her insanın benliğinde iki ayrı karakter barındırdığına daha çok inanıyordum. İki diyordum çünkü araştırmalarım henüz bu boyutta. İleride benim çalışmalarımı izleyerek geliştirecek bir bilim adamı çıkıp bu iddiaları çok daha öteye vardırabilir. Kim bilir? Eğer düşündüklerim doğruysa sonunda varılacak gerçek insanın içinde zıtlıkları barındıran bir yaratık olduğudur. Ben yolumdan hiç şaşmadım. Yürüdüğüm yol her zaman belliydi. Her insanın içinde iyiyi ve kötüyü aynı anda barındırıyor olduğunu öncelikle kendimi inceleyerek öğrendim. Evet, her insanın vicdanında iyi ve kötü sürekli bir savaş içindeydi. Zaten bizi biz yapan bu ikisinin savaşıdır. Çalışmalarıma başlamadan önce tek bir hayalim vardı. O da bu iki ayrı karakteri iki ayrı bedende de var edebilmekti. Böylece hepimiz dertlerimizden kurtulabilecektik. Kötü olan yaptıklarının ardından vicdan azabı çekmeyerek yoluna devam edebilecek, iyi olan da yüksek amaçları doğrultusunda rahatsız edilmeksizin çalışabilecekti. Bizim bahtımızı karartan bu iki zıt özelliğin aynı ruhta bulunmasıydı. Bu sonuca ulaştıktan sonra bütün çalışmalarım bu ayrışmayı mümkün kılmaya yöneldi. Laboratuvarda harıl harıl çalışmaya koyuldum. Bedenin ne kadar geçici ve cisim olmaktan ne kadar uzak olduğunu hissetmekteydim. En sonunda bu et ve kemik yığınının güçlü bir rüzgar gibi savrulacak bir şey keşfettim. Ancak bu noktadan sonrasını açıklamayı yanlış buluyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisi, omuzlarıma yüklenmiş olan bu yükü atmaya kalkarsam bana değişik bir şekilde hem de çok daha ağır bir yük olarak geri döneceğine olan inancımdır. Diğeri ise çalışmalarımı henüz tamamlayamamış olmamdır. Şu kadarını söyleyebilirim ki maddi varlığımın manevi varlığımdan ayrı olduğunu anladım ve öyle bir ilaç buldum ki onun sayesinde ikinci kimliğim ikinci bir bedende hayat bulabiliyordu. Bu gerçekten de doğaüstü bir olaydı. Bu ilacı denemeden önce uzun bir süre düşündüm. Oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Hatta ölümüme bile yol açabilirdi, biliyordum. Çünkü etkisi çok güçlü bir ilaçtı bu. İlacın miktarında ya da kullanılacağı zamanda ufacık bir sapma, korkunç sonuçlar doğurabilirdi. Ama bu büyük keşif beni o kadar heyecanlandırmıştı ki, sonunda bütün korkularımdan ve endişelerimden sıyrılarak ilacı denemeye karar verdim. Hazırlamış olduğum karışıma eklemem gereken bir tek madde kalmıştı. Hemen bir ecza deposuna giderek o tozu sağladım. Sonunda bir gece geç saatte bütün cesaretimi toplayarak karışımı hazırladım ve içtim. Büyük bir acı duymaya başlamıştım. Kemiklerim eziliyordu sanki. Midem bulanıyordu. Ölüm korkusu bütün benliğimi sarmıştı. Sonunda acılarım dinmeye başladı. Sanki ağır bir hastalık atlatmış gibi hissediyordum kendimi. Sanki yeniden doğmuştum. Çok garipti. Kendimi çok mutlu hissediyordum. Bedenim daha dinç, daha hafifti. Gençleşmiş gibiydim. Tüm sorumluluklarımdan arınmışçasına özgürdüm. Her şeyi yapabilirdim. Taşkın bir sevinç vardı içimde. Bu hissettiklerim beni korkutmaya başlamıştı. Çünkü üzerindeki tüm yaptırımlardan arınmış biri olarak kolaylıkla suç işleyebileceğimi biliyordum. Bu düşünce bir anda bütün benliğimi sarıverdi. Mutluluktan sarhoş olmuştum sanki. Bu duyguyla elimi havaya kaldırdım. İşte o anda cüssemin ne kadar ufaldığını fark ettim. Odada bir ayna yoktu o sırada. Daha sonra yaşadığım değişimi açıkça görebilmek için bir ayna alarak odaya koydum. Bu değişim epey zaman almış olacak ki şafak sökmek üzereydi. Evdekiler hala uyumaktaydılar. Bunu fırsat bilerek çalışma odamdan çıkarak yatak odama gitmeye karar verdim. Avluya çıktım. Yıldızlar sanki beni gözetliyordu. Daha önce hiç görmemiş oldukları bu yaratığa hayretler içinde bakmaktaydılar sanki. Koridorları geçtim. Kendi evimde bir yabancı gibiydim. Sonunda odama girip aynaya baktığımda ilk kez Edward Hyde ile yüz yüze gelmiş oldum. Edward Hyde benliğimin kötü yanıydı ve fiziksel olarak iyi yanımla kıyaslamaya kalkarsam Henry Jackley'e göre çok daha çelimsizdi. Bu da içimde iyinin daha baskın bir rolü bulunmasındandı sanırım. Durup düşünürsek hayatımın 9'unda insanlığa yararlı olmak için çalışıp çabalamakla geçmişti. Henry Jackley'nin yüzünde ne kadar iyilik okunuyorsa diğerinin yüzünde de o kadar kötülük okunmaktaydı. Bunun yanı sıra her zaman ileri sürmüş olduğum gibi ruhundaki kötülük, Hyde'ın bedeninde bir sakatlık, bir arıza olarak kendini göstermekteydi. Ancak bu çirkinlik simgesini aynada gördüğümde içimde ona karşı kötü bir his, bir nefret duygusu uyanmadı. Hatta tam tersi onu sevdim. Ne de olsa o da benim bir parçamdı. Bana göre doğal ve insaniydi. O güne kadar görmeye alıştığım, eksiği fazla olan, zıtlıkları içinde barındıran kendi yüzüme oranla çok daha gerçek, çok daha tam ve bütündü. Edward Hyde olduktan sonra dikkatimi çeken insanların bana olan yaklaşımlarıydı. Beni gören herkesin yüzünde okuduğum aynıydı. Ürperti ve nefret. Bunun nedeni de apaçık ortadaydı. İnsanların mayasında bir parça iyilik ve bir parça da kötülük bulunmaktaydı. Oysa tüm insanlık içinde tek bir Edward Hyde yalnızca kötülükle yoğrulmuştu. Bir süre aynamın karşısında durup kendime baktım. Acaba hiçbir kurtuluş umudum kalmamış mıydı? Bir daha Henry Jackley olamayacak mıydım? Bir deneme daha yapmak için çalışma odama koştum. Karışımı bir kez daha hazırladım ve içtim. Yeniden aynı acılara katlanmam gerekti ama işe yaramıştı. Doktor Henry Jackley olmuştum işte. O gece yolum bir çapraza düşmüştü. Eğer daha soylu heyecanlarım olmuş olsaydı, bu deneye daha yüksek amaçlarla girişmiş olsaydım her şey bambaşka olacaktı. Belki de bir şeytan yerine bir melek yaratabilecektim. İlacın kendi başına bir inisiyatifi yoktu. Dönüşümün bir meleğe mi yoksa bir şeytana mı olacağını kendi başına belirleyemezdi. İlacın benim üzerimdeki tek etkisi, içimdeki tüm eğilimleri baskıdan kurtararak Filipin mahkumları gibi salıvermesi oldu. İyi ve yüksek değerleri olan yanım uykuya dalmış, şeytani kötülükler peşinde olan diğer yanım ise tutkuyla uyanmıştı. Böylece Edward Hyde çıktı ortaya. Artık iki ayrı kimliğim vardı. Edward Hyde ve Henry Jackley. Kötü ve iyi. O sıralar çalışarak geçirilen bir ömrün ne kadar kuru, ne kadar sıkıcı olduğunu düşünmekten kendimi alamıyordum. Arada bir kendimi eğlencenin kucağına attığım oluyordu. Ancak eğlence anlayışım Dr. Henry Jackley'nin kimliğiyle bağdaşacak türden değildi. Artık toplumda belli bir yeri olan, saygın bir kişiliktim. Bu ise benim üzerimde bir baskı oluşturmaktaydı. Kendimi sınırlanmış hissetmekteydim. Belki biraz da bu duygu oldu beni kışkırtan. Bu yeni kimliğin bana kazandırmış olduğu güce, bir de tüm rollerimden arınmış olmanın verdiği özgürlük hissi eklenince daha fazla dayanamadım ve içimdeki tutkuya karşı koyamayarak büsbütün yenildim. O karışımı bir dikişte içmek yeterliydi. Bir anda Edward Hyde olup çıkıyordum. Bu çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Soha'da bir ev alarak dayayıp döşedim. Bu Hyde'ın polisten sığınmak için kullanacağı ev olacaktı. Eve bakması için bir kadın tuttum. Kadın ağzı sıkı, ahlaki değerleri pek de güçlü olmayan biriydi. Yani benim için biçilmiş kaftandı. Sonra kendi uşaklarıma Hyde'ı tarif ettim ve bu adamın meydandaki evime istediği gibi girip çıkabileceğini söyledim. Herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek için de Hyde olarak gidip kendimi onlara tanıttım. Bunun ardından ilk işim senin tümüyle karşı olduğun şu vasiyetnameyi hazırlamak oldu. Böylece Doktor Jekyll olarak başıma bir şey gelmesi halinde kolayca Edward Hyde kimliğine bürünebilecek ve maddi olarak da hiçbir kayıp yaşamayacaktım. Gerekli önlemleri almış olarak bu durumun keyfini çıkarmaya koyuldum. Eskiden insanlar kendi saygınlıklarını kaybetmeden cinayet işleyebilmek için adam tutarlarmış. Bu işi sadece zevk yapanların ilki ben oldum. Yeri geldiğinde saygın ve tanınmış bir kişilik olarak toplum önüne çıkıyor, bundan artık iyice sıkılmaya başladığımda da küçük bir okullu çocuk gibi dağların doruklarındaki tahtımı terk ederek özgürlük denizinin derinliklerine dalıyordum. Kesinlikle güvendeydim. Düşünsene, bu dünyada mevcut bile değildim. Laboratuvar kapısından içeri dalarak daima hazır bulundurduğum şu karışımdan içmem yeterliydi. Edward Hyde'ın işlediği suçun bir önemi yoktu. Olamazdı da zaten. Çünkü Hyde bir anda ortadan yok olabiliyordu. Onun yerine geçen Jekyll ise sabahlara kadar odasında çalışmaktan başka bir şey yapmayan, toplumda saygın bir yeri olan, kendini insanlığa yararlı işler yapmaya adamış, kendi halinde bir adamcağızdı. Başka bir kimlik peşine düştüğüm eğlencelerin tümü, daha önce de belirtmiş olduğum gibi hiç de yakışık almayacak türden şeylerdi. Daha ağır bir sözcük kullanmaya çekiniyorum ama bu eğlenceler Hyde'ın elinde gittikçe daha çirkin bir hal almaktaydı. Hyde olarak kentte dolanıp da eve döndüğümde çok kere ben bile dona kalıyordum yaptıklarım karşısında. Kendi benliğimden çekip çıkarmış olduğum Hyde, yaratılış olarak kötü ve alçaktı. Tüm davranışlarında bencilliğin izleri vardı. Hırslarının yontma gereği bile duymuyor, hayvani bir içgüdüyle bir kötülükten diğerine sıçrıyordu. Yüreğinde merhametin kırıntısı bile yoktu. Hyde'ın bu davranışları karşısında tüylerim ürperdi. Her şey yasalara aykırıydı. Onun varlığı bile. Bu yüzden de çenemi tutmak zorundaydım. Suçlu Hyde'di, ben değil. İşlediği suçların bana bir zararı dokunmuyordu. Dokunmayacaktı da. Zaman zaman Hyde'ın işlemiş olduğu suçları onarmaya çalıştığım bile olurdu. Bu biraz da vicdanımı rahatlatmak içindi sanırım. Amacım günahlarımı hafifletmek, kendimi haklı çıkarmak değil, sadece sonumun nasıl adım adım yaklaştığını anlatmak istiyorum. Küçük bir kaza geçirdim. Önemli bir sonuç doğurmadığı için sadece kısa anlatacağım. Bir çocuğa karşı göstermiş olduğum zalim bir tavırdı bu. Hani geçenlerde anlatmıştın, olaya şans eseri tanık olmuş bir akrabadan söz etmiştin. Olay yerine gelen doktor da, çocuğun ailesi de doğal olarak ondan yana oldular. Hayatım tehlikeye girmek üzereydi. Bu durumdan bir an önce sıyrılmalıydım. Fazla bir şansım yoktu. Bu yüzden de Hyde kimliğime bürünmüş olarak Jekyll'in evine arka kapıdan girdim ve Henry Jekyll'le imzalı bir çeki onlara verdim. Bu olayın ardından Edward Hyde adına başka bir bankada ayrı bir hesap açtırdım. Böylece kendimi sağlama almış olduğumu düşünüyordum. Sir Danvers cinayetinden 2 ay önceydi. Yeni bir maceranın peşine düşmek için Hyde kimliğine bürünerek dışarı çıkmış, gece geç vakit eve dönmüştüm. Ertesi sabah uyandığımda üzerimde garip hisler vardı. Etrafımdakileri gözden geçirdim, meydandaki evimdeydim. Temiz, kaliteli eşyalarıma baktım, oymalı karyolama, desenli yatak perdelerime göz gezdirdim. Ama içimdeki his geçmek bilmiyordu. Sanki Jekyll'in evi değil de Hyde'ın Soho'daki eviydi burası. Kendi kendime güldüm. Bu durumun nedenini araştırmaya koyuldum. Yattığım yerde zihnimde bir değerlendirme yapıyor, hatta ara ara da uykuya dalıyordum. Böylece bir süre devam ettim. Sonra elim ilişiverdi gözüme. Bilirsin, Jekyll'in eli biçim ve form olarak Hyde'ınkinden farklıydı. Jekyll'inki mesleğine yakışacak cinsten büyük, beyaz ve biçimliydi. Oysa şimdi Londra'nın sabah ışığında gözüme ilişmiş olan yorganın altındaki bu el sıska, solgun, damarları fırlamış ve oldukça da kıllıydı. Bu Edward Hayden eliydi.